Ayrım 32, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 343. Lydia biraz ev işiyle uğraşmaya karar verdi. Aynaya bakıp yüzüne çekidüzen verdikten sonra odasından çıktı. Aşağı inerken elinde yiyecek dolu bir tepsiyle yukarı çıkan bir hizmetçiyle karşılaştı. Tepside domuz salamı, sahanda yumurta, taze ekmek, süt, kahve ve üzüm vardı. ''Bu tepsi kime gidiyor?'' diye sordu Lydia. ''Lady Charlotte'a, Lady'm'' dedi hizmetçi. Lydia yoluna devam etti. Charlotte iştahından da mı kaybetmemişti? Sabah salonuna geçip aşçıyı çağırdı. Aşçı kadın bayan Rose, işverenleri için hazırladığı zengin yiyeceklerin tadına bile bakmayan zayıf bir kadındı. ''Duyduğuma göre Bay Thompson öğle yemeğine, Bay Churchill de akşam yemeğine geleceklermiş Lady'm'' dedi. Lydia yemekte neler hazırlanacağını bildirdikten sonra kadını gönderdi. Aklı yine Charlotte'un böyle büyük bir kahvaltı tepsisini odasına getirişine takıldı. Hem de bu geç saatte. Konakta kaldıkları zaman Charlotte genellikle erken kalkar, Lydia daha yatağındayken kahvaltısını bitirmiş olurdu. Pritchard'ı çağırtıp birlikte sofra planı yaptılar. Pritchard, Alex'i yeni bir emre dek yemekleri odasında yediğini bildirdi. Masa planı için bir değişiklik gerektirmiyordu bu haber. Sofrada zaten erkek sayısı bir haydi fazlaydı. Sayıları eşitlemek için de bu koşullarda kimseyi davet edecek değillerdi. Planı yaptıktan sonra Pritchard'ı gönderdi. Charlotte, Felix'i nerede görmüş olabilirdi? Sonra yakalanmayacağından nasıl emin olabiliyordu? Gizleneceği bir yer mi sağlamıştı ona? Yoksa hiç tanınmayacağı bir kılığa mı bürünmüştü Felix? Lydia yerinden kalkıp odanın içinde dolaşmaya başladı. Başı ağrıyordu. Pencerenin önünde duran çiçekleri düzenlemek istedi. O sırada eli çarpıp vazoyu devirdi. Temizlemesi için bir uşak çağırıp odadan çıktı. Sinirleri perişan durumdaydı. En iyisi biraz laudanum almasıydı. Ama bugünlerde onun da pek etkisi olmuyordu artık. Charlotte şimdi ne yapacaktı? Bu gizi saklar mıydı? Neden gelip kendisiyle konuşmuyordu sanki? Bir kitap alıp oyalanırım umuduyla kütüphaneye gitti. Odaya girer girmez masasında çalışmakta olan Stefan'ı görüp suçluluk duygusuna kapıldı. Kocası başını kaldırıp Lydia'ya baktı, gülümseyip yazısını yazmaya devam etti. Lydia kitaplık raflarını gözden geçirmeye başladı. Acaba açıp biraz İncil mi okusaydı? Çocukluğunda İncil'i bir hayli okumuş, ailesiyle birlikte kiliseye sık sık giderek dua etmişti. Dadıları da ona hep cehennemin dehşetine, temiz olmayanlara nasıl cezalar yağdırıldığını anlatmışlardı. Dadılarından bir Alman kadın da uzun uzun günahlar hakkında konuşmuştu. Lydia günaha girip kendine ve kızına lanet getirdiğinden beri dinden avuntu bulamamıştı. Manastıra gitmeliydim diye düşündü. Tanrı'ya günahımın bedelini ödemeliydim. Babam çok haklıymış. Kitaplıktan rastgele bir kitap alıp koltuğunda oturdu. Stefan, bu kitabı seçtiğine şaşırdım dedi. Oturduğu yerden kitabın adını göremiyordu. Fakat hangi yazarların hangi raflarda olduğunu bilirdi. Kocası çok okurdu. Lydia onun nasıl okumaya zaman bulduğuna şaşıyordu. Kitabın yan tarafına bir göz attı. Thomas Hardy'nin Wessex şiirleriydi. Hardy'yi hiç sevmezdi. O çok bilmiş ihtiraslı kadınları, onların elinde oyuncak olan güçlü erkekleri saçma bulurdu. Kocasıyla kütüphanede böyle oturdukları çok olmuştu. Özellikle Walden konağına ilk geldiklerinde. Stefan çalışır, Lydia da oturup kitap okurdu. O günleri özlemle anımsadı. Stefan biraz kaygılıydı o zamanlar. Artık kimse tarımdan para kazanamıyor derdi. Eğer ailesi zengin ve güçlü olmaya devam edecekse 20. yüzyıla uymaları gerekiyordu. O günlerde birçok çiftliğini düşük fiyatlarla satarak elde ettiği parayı demir yollarına ve Londra'da mülke yatırmıştı. Düşüncelerinde haklı çıkmıştı herhalde, çünkü kısa zamanda haygılı durumu düzeltmişti. Charlotte'un doğumundan sonra her şey yoluna girmişti. Hizmetçiler bebeğe tapıyorlardı. böyle bir bebek dünyaya getirdiği için Lydia'yı sevmeye başlamışlardı. Lydia da kısa zamanda İngiliz yaşam biçimine alışmış, Londra sosyetesi tarafından benimsenmişti. 18 yıl rahat bir yaşam sürmüşlerdi. Lydia derin bir iç çekti. Bu dönem sona eriyordu artık. Gizlerini bir süre büyük bir başarıyla içine gömmüş, kendinden başka kimseyi altüst etmesine izin vermemiş, hatta kendisi bile bazı zamanlarda unutabildiği olmuştu. Ama şimdi bu gizli yine ortaya çıkıvermişti. O zamanlar Londra'nın St. Petersburg'dan yeterince uzak olduğunu sanıyordu. Ama Kaliforniya belki daha güvenli bir seçim olurdu. Belki de hiçbir yer yeterince güvenli değildi. Huzur dönemi bitmişti artık. Çözülmüş, parça parça dağılıyordu. Şimdi ne olacaktı? Kitabın açık sayfasına bakıp okudu. Candan bir evet için dünyaları verirdi kadın. Dudaklarından dökülecek bir söze bağlıydı yaşama adamın. O da evet dedi. Verdiği mutluluk değerdi bu yalana. Ben miyim diye düşündü Lydia. Felix'i zindanda işkenceyle öldürülmekten kurtarmak için Stephen'la evlenirken yalan söyleyip ruhumu mu verdim? O günden beri de rol yapmaktayım. Ahlaksız, günahkar bir orospu değilmişim gibi. Ama öyleyim. Üstelik böyle olan yalnız ben de değilim. Başka kadınlar da benim gibi hissediyor. Yoksa neden Viscontes ve Charlie Scott bitişik yatak odaları istesinler? Neden Lady Girard bunu bana anlatırken göz kırpsın? Demek o da bu işlerden anlıyor. Belki biraz daha aşifte olabileydim. Stephen yatağıma daha sık gelir, bizim de bir oğlumuz olabilirdi. Lydia yine iç çekti. 5 kuruş çalışır dedi Stephen.
Ne?
Aklından geçene 5 kuruş çalışır. Lydia güldü. Şu İngilizce deyimleri hiç öğrenemeyecek miyim? Bunu hiç duymamıştım. Öğrenmenin sonu yoktur. Bu deyim ne düşünüyorsun demek.
Sen ölünce Walden konağının George'un oğluna geçeceğini düşünüyordum.
Tabii bir oğlumuz olmazsa. Lydia kocasının yüzüne baktı. Pırıl pırıl mavi gözleri, düzgün kırlaşmış sakalı, beyaz nokları olan mavi bir boyun bağı takmıştı. Stephen çok mu geç kaldık diye sordu.
Bilmiyorum diye yanıtladı Lydia. Aslında bu Charlotte'un ne yapacağına bağlıydı.
Ne olur denemeye devam edelim dedi kocası. Alışılmadık denli açık konuşuyorlardı. Stephen da karısının içlendiğini sezmişti. Lydia koltuğundan kalkıp kocasının başında dikildi. Başının tepesinde saçları dökülmüştü. Lydia ilk kez fark ediyordu bunu. Ne zamandan beri böyleydi?
Evet dedi kocasına, denemeye devam edelim.
Eğilip alnına bir öpücük kondurdu. Sonra da içinden gelen bir dürtüyle dudaklarından öptü. Stephen gözlerini kapadı. Bir süre sonra Lydia doğruldu. Stephen şaşırmıştı. Her an her yerde hizmetçiler dolaştığından böyle bir şeyi gündüz yapmaları ender bir olaydı.
Neden böyle yaşıyoruz diye düşündü Lydia. Mutluluğumuzu bozduğunu bilmiyor muyuz? Seni seviyorum dedi.
Stephen gülümsedi, biliyorum. Birden Lydia daha fazla dayanamayacağını anladı.
Basil Thompson gelmeden gidip üstümü değiştireyim.
Stephen başını sallayarak kabullendi. Lydia odadan çıkarken kocasının gözlerini üzerinde hissetti. Odasına çıkarken hala Stephen'la mutlu olabilmeleri için umut var mı diye merak ediyordu. Elinde taşıdığı şiir kitabıyla yatak odasına girdi, kitabı bıraktı. Her şey Charlotte'a bağlıydı. Onunla konuşması gerekliydi. İnsan en güç şeyleri bile konuşabilirdi, yeter ki cesareti olsun. Hem kaybedecek ne kalmıştı ki artık? Ne söyleyeceğini tam tasarlamadan Charlotte'un odasına doğru yollandı. Halı üzerinde ayak sesi çıkmıyordu. Merdiven tepesine gelince koridora bir göz attı. O sırada Charlotte eski çocuk odasına girip kayboldu. Tam seslenecekken Lydia son anda caydı. Ne vardı Charlotte'un elinde? Bir tabak dolusu sandviçle bir bardak süt değil miydi? Lydia şaşkınlık içinde Charlotte'un yatak odasına gitti. Masanın üzerinde az önce hizmetçinin elinde gördüğü tepsi vardı. Bütün domuz salamı ve ekmek bitmişti. Charlotte neden bir tepsi yiyecek getirtip sonra sandviç yapmış çocuk odasında yiyordu? Lidya'nın bildiği kadarıyla çocuk odasında örtülerle kaplanmış mobilyalar dışında hiçbir şey yoktu. Charlotte içindeki endişeyi bastırmak için yeniden çocukluk dünyasına mı sığınmak istiyordu? Öğrenmeye karar verdi. Charlotte'u özel durumunda rahatsız etmek hoş olmayacaktı ama burası Lydia'nın eviydi. Charlotte da onun kızı. Ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. Hem belki de bir anlık yakınlık doğar, söyleyeceklerini daha kolay çıkarırdı ağzından. Bu düşünceyle Charlotte'un yatak odasından çıkıp çocuk odasına girdi. Charlotte burada değildi. Lydia şöyle bir bakındı. Eski oyuncak at tozlar içinde duruyordu. Aralık bir kapıdan bitişik okul odasını gördü. Haritalar ve acemice yapılmış resimler duvarı kaplamıştı. Bir başka kapıdan yatak odasına açılıyordu. Burası da birkaç eşya dışında boş sayılırdı. Acaba bu odaları yine kullanabilecek miyiz diye düşündü Lydia. Yine dadılar olacak mı? Küçük kurşun askerler, mürekkep lekeleriyle dolu yazı defterleri. Peki Charlotte nerelerdeydi? Dolap kapağı açık duruyordu. Birden Lydia anımsayıverdi. Tabii Charlotte'un gizli bölmesi vardı. Başka kimsenin bilmediği sandığı, yaramazlık ettiği zaman gizlendiği yer. Evde şuradan buradan topladığı şeylerle kendisi döşemiş, herkesle kaybolan şeylerin ne olduğunu bilmezlikten gelmişti. Lydia'nın Charlotte'a hoş gördüğü ender şeylerden biri de kızının bu gizli bölmesiydi. Maria'ya da burayı keşfetmeyi yasaklamıştı. Çünkü Lydia kendisi de bazı zamanlar çiçek odasına çekilir, kendine özgü bir sığınağı olmasının ne demek olduğunu iyi bilirdi. Demek Charlotte bu küçük odasını hala kullanıyordu. Lydia biraz Charlotte'un mahremiyetini bozmaktan çekinerek, biraz da merak dürtüsüyle kapıya yaklaştı. Ama hayır dedi kendi kendine, bırakayım kendi haline. O anda konuşma sesi duydu. Charlotte kendi kendine mi konuşuyordu? Lydia iyice kulak kabarttı. Kendi kendine Rusça mı konuşuyor? Derken bir başka ses daha duydu. Bir erkek sesiydi. Okşar gibi konuşan, Lydia'nın bedeninde şehvet titreşimleri başlatan bir ses. Felix içerideydi. Lydia bir an bayılacağını sandı. Felix, elini uzatsa dokunacağı bir yakınlıkta. Polisler bölgenin altını üstüne getirip onu ararken Walden konağında gizlenmiş. Charlotte onu gizlemiş. Lydia çığlık atmamak için elini yumruk yapıp ağzına götürdü. Fena halde titremeye başlamıştı. Buradan gitmem gerek. Doğru dürüst düşünemiyorum. Ne yapacağımı kestiremiyorum. Korkunç bir baş ağrısı saplanmıştı. Hemen laudanum almam gerek diye düşündü. Bunu düşünmek biraz güç vermişti, titremesini bastırdı. Bir süre sonra parmaklarının ucuna basarak odadan çıktı. Koridoru koşar adımlarla geçip merdivenleri indi ve kendi odasına vardı. Laudanum dolabındaydı, şişeyi açtı. Ellerinin titremesinden ilacı kaşığa boşaltacak durumda değildi. Şişeyi ağzına dikip iri bir yudum aldı. Az sonra biraz yatışmıştı. Şişeyi yeniden dolaba koydu. Baş ağrısı biraz azalmıştı, sinirleri gevşemeye başlamıştı. Artık bir süre için hiçbir şey umurunda olmayacaktı. Gardırobunu açıp giysilerine baktı. Öğlen yemeğine ne giyeceğine bir türlü karar veremiyordu. Felix küçücük odada kafese tıkılmış bir kaplan gibi volta atıyordu. Üç adım bir yana, üç adım öbürüne. Kafasını tavana çarpmamak için eğmiş, Charlotte'un anlattıklarını dinliyordu. Alex'in kapısı her zaman kilitli dedi Charlotte. İçeride silahlı iki polis var, bir tane de dışarıda. Dışarıdaki adam söylemedikçe içeridekiler kapıyı açmıyorlar. Demek dışarıda bir, içeride iki kişi var. Felix kafasını kaşıyıp Rusça sövdü. Her zaman güçlükler çıkıyordu işte. Buraya kadar gelmiş, evin içine girmişti. Üstelik bir de yardımcım var. Ama yine de iş kolay değil. Neden ben de Saraybosna'dakiler kadar şanslı değilim? Neden sanki ben de bu aileden biri oluverdim? Charlotte'a bir baktı ama hiç pişman değilim. Charlotte Felix'in bakışını yakalamıştı. Ne? Hiç, sonuçta ne olursa olsun seni bulmuş olduğuma çok seviniyorum.
Ben de, ama Alex'i ne yapacaksın?
Evin bir planını çizebilir misin?
Charlotte'un yüzü buruştu. Bir denerim.
Bilirsin herhalde, bütün yaşamın burada geçmiş.
Bu kesimi biliyorum tabii ama evin hiç görmediğim yerleri de var. Uşakların yatak odaları, vekil harcın yatak odası, bodrum, mutfağın üstünde erzak yığılan yer.
Elinden geleni yapıver, her kat için bir plan.
Sherlock çocukluk sandığında bir kağıtla kalem bulup küçük masanın üzerine eğildi.
Felix bu arada bir sandviç daha alıp sütün geri kalanını içmeye başladı.
Charlotte'un yiyecek getirmesi uzun sürmüştü çünkü hizmetçiler koridorda çalışıyorlardı.
Sandviçini yerken bir yandan da kızını izledi.
Charlotte planı çizerken epey zorlanıyordu bir ara. "Bu denli güç olacağını sanmamıştım," dedi.
Oyuncaklar arasında bulduğu bir silgiyi sık sık kullanmak zorunda kalıyordu.
Felix onun hiç cetvel kullanmadan dümdüz çizebildiğini görünce çok duygulandı.
Demek ki kızı yıllarca okul masasında oturmuş ev resimleri yapmış, anne baba yazmasını öğrenmiş, daha sonra Avrupa haritasını, İngiltere'deki ağaçların, parkların resmini yapmıştı.
Walden kim bilir onu bu durumda kaç kez görmüş olmalıydı.
"Neden giysini değiştirdin?" diye sordu Felix.
"Burada herkes her an üstünü değiştirir. Günün her saati için ayrı giyinilir.
Akşam yemeğinde omuzların açık olmalı. Fakat öğlen yemeğinde bu olmaz.
Akşam yemeği için korse giymelisin ama çaya inerken giyemezsin.
İçeride giydiğin tuvaleti dışarıda giyemezsin.
Kütüphanede yün çorap giyebilirsin. Fakat sabah salonunda asla. Anımsamak zorunda olduğum kuralları bilsen şaşarsın."
Felix başını salladı. Egemen sınıfın nasıl yozlaştığını duymak artık onu şaşırtmıyordu.
Charlotte çizdiği planları uzattı. Felix yine ciddileşti. Biraz inceledikten sonra "Silahlar nerede saklanıyor?" diye sordu.
Charlotte uzanıp koluna dokundu.
"Sakin ol," dedi. "Sana yardım etmeye çalışıyorum, unutma."
Birden Charlotte yine yetişkin bir insan gibi göründü gözüne. Felix güldü.
"Unuttum, kusura bakma."
"Tüfekler tüfek odasında bulunduruluyor," plandaki yerini gösterdi.
"Gerçekten de annemle ilişkiniz oldu mu?"
"Evet."
"Onun böyle bir şey yapabileceğini düşünmek zor oluyor."
"O zamanlar çok ateşliydi. Şimdi de öyledir ama değilmiş gibi görünüyor."
"Gerçekten şimdi de öyle olduğuna inanıyor musun?"
"Eminim."
"Her şey, ama her şey benim bildiğimden farklı çıkıyor."
"İnsan büyürken böyle olur."
Charlotte düşüncelere dalmıştı.
"Sana nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum."
"Nasıl yani?"
"Baba demek çok tuhaf gelecek."
"Şimdilik Felix desen olur. Beni baba olarak görmeye alışman biraz zaman ister."
"Zamanım olacak mı?"
Kızının yüzü öylesine ciddileşmişti ki Felix dayanamayıp elini tuttu.
"Neden olmasın?"
"Alex'i kaçırdıktan sonra ne yapacaksın?"
Gözlerindeki suçluluk belli olmasın diye Felix başını çevirdi.
"Bu onu nasıl kaçıracağıma bağlı ama büyük olasılıkla elini ayağını bağlayıp buraya gizlerim.
O zaman senin bize yiyecek getirmen gerekecek.
Sonra Cenevre'deki arkadaşlarıma şifreli telgraf çekip yaptıklarımızı anlatacaksın.
Sonra da bu haber istediğimiz sonucu yaratınca Orlov'u salıvereceğiz."
"Sonra?"
"Beni Londra'da arayacakları için ben de kuzeye gideceğim. Orada da büyük kentler var. Birmingham, Manchester, Hull. Kolayca izimi kaybettirebilirim. Birkaç hafta sonra da İsviçre'ye, ardından da St. Petersburg'a dönerim. Asıl bulunmak istediğim yer orası. Devrim orada başlayacak."
"Demek seni bir daha göremeyeceğim."
"İsteyeceğini de sanmam," diye düşündü Felix.
"Neden göremeyesin? Yine Londra'ya gelebilirim. Sen St. Petersburg'a gelirsin.
Paris'te buluşabiliriz, kim bilir. Eğer gerçekten yazgı diye bir şey varsa bizi birleştirmeye kararlı gibi görünüyor."
"Ah, buna ben de inanabilsem," dedi içinden.
"Doğru," dedi Charlotte acı acı gülümseyerek. Felix o anda kızının da söylediklerine inanmadığını fark etti. Charlotte ayağa kalktı.
"Gidip sana biraz su getireyim de yıkan."
"Zahmet etme. Bundan daha pis olduğum günler de yaşadım. Aldırmıyorum."
"Ama ben aldırıyorum. Çok fena kokuyorsun. Bir dakikada dönerim."
Charlotte odadan çıktı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 353.